Ayrım 4, Beyrut'un cetvelle çizilmiş gibi dümdüz uzanan kalabalık caddelerinde beş parasız dolaşırken çoğu kez bir oyuncakçı dükkanının vitrin önünde saatlerce kalırdım. Kasketim enseme, yıkılı ellerim pantolon ceplerinde bütün güzelliklerle ilgili fakat bunlardan bir veya birkaçına sahip olmayı aklımdan bile geçirmeden ne aptallık Beyrut caddelerinde dolaşır dururdum. Sabah olurdu evin kasveti bilhassa babamın iğneli bakışlarından kurtulmak için çoğunlukla uyurken sokaklara düşerdim. İş arardım fakat nerede? Ana dilinden gayrısını bilmeyen dalgın avare bir çocuğa kim iş verir? Kendimi iki çocuğun devri alemindeki Jan o kadar kuvvetli, Yanık kadar da cambaz sanmama, iş istediğimde patronların lüzumundan çok kocaman göbekleriyle kat kat gerdanlarına, bıyık altlarından gülecek kadar zeki olmama rağmen bu tip insanlar beni ürkütürlerdi. Ben de kah Ermeni mahallesine, kah portakal bahçeleri içindeki papaz mektebine, oradan külliyeye uzanır, arada balıkçıların sıra sıra dizilip balık tuttukları rıhtıma vurur, ta akşam karanlığında eve dönerdim. Gene böyle bir gündü. Parlak güneş, mavi gök, çarşaf gibi deniz ve dev apartmanların hayranlığını içimde taşıyarak eve istemeye istemeye dönmüştüm. Babam her zamanki yerinde kitap ve gazete yığınları arasındaydı. Lamba yakmamışlardı henüz. O bloş alacakaranlıkta büsbütün koyulaşmış bir öfke ve kültür yığınına benziyordu. Ona sezdirmeden odaya kayarken birden, "Yarın bir tarafa ayrılma, İbrahim Efendi gelecek." Ve hemen ilave etti, "Sana iş bulmuş." Birden öyle sevindim ki, "Sanki hazır ol, yarın Adana'ya gideceksin." demişlerdi. Ona her aralışlarında bana küfür savrulan dudaklarını, iri gövdeli, çatık kaşlı, kalın sesli sahibine daha dikkatli, içim sevinçten kırılarak baktım. Birdenbire öyle sevimli bir hal alıvermişti ki artık onun hakkında fena şeyler düşünmeyecektim. Küfür de etmeyecektim içimden. Bir zamanlar ölürse ölsün diye aklımdan geçirmiş olduğum ama teessüf ettim. İbrahim Efendi'nin bana bir iş bulduğunu müjdeleyen bu adamın şimdiye kadar yaptığı zulümlerden ettiği küfürlerden dolayı affetmiştim. O kadar ki şu anda boynuna sarılmak, babacığım, babacığım, biliyor musun senin için neler düşünmüştüm diye bütün gün düşündüklerimi anlatmak, ondan af dilemek, ellerini öpmek, ağlamak için önüne zor geçtiğim bir istek duyuyordum. Oysa gittikçe kararan dehlizde çoktan kitaplarına dalmıştı. Yüreğimi titreyen sevincimi görmüyor, aklımdan geçenleri bilmiyordu şüphesiz. Başını kaldırdı, bana baktı, baktı. Niye, niye öyle kazık gibi dikildin kaldın? Çalışmak işine gelmiyor değil mi? Serserilik iliklerine işledi. Şunu iyi bilmelisin ki hiçbir baba 17'sindeki bir evladı beslemeye mecbur değildir. Yarın İbrahim Efendi ile birlikte gideceksin ve işe başlayacaksın. Haydi marş. Ona karşı sırf o anda duyduğum bütün iyi şeyler mermere düşen bir cam tabakası gibi tuzla buz oldu. Keşke bu türlü hareket etmeseydi. Bu türlü hareket etmeseydi ihtimal onu sevmekte devam edecektim. Sonra çok fena şeyler. Ölürse ölsün, onu sevmiyordum. Sevmiyorum, evet sevmiyorum. Bir küfrü dudaklarımda zapta çalışarak odaya annemlerin yanına girdim. Vakit gece yarısını geçmiş olmalıydı. Annemle kız kardeşlerim çoktan uyumuşlardı. Arada dışarıdan babamın kalın öksürüğü geliyordu. Biz Niyazi ile koyun koyuna usul usul konuşuyorduk. Ne biçim adam yahu? Ne yapsın, bizi düşünüyor hep. Bırak canım, ne düşünüyor? Sana bile. Halbuki bütün gün boyunda iş porta. Niyazi 7 nüfusluk aileyi geçindirmek yükü altında bir omuzdan kazanacağı için memnundu. Allah hoş diyordu. Hafta başı geldi mi harçlık kütçebe, dayan fıstıklıya. Tabii gideriz. O zaman da futbol oynadığımızda karışamaz ya. Tabii karışamaz. Ekmeğimizi o vermiyor ya. Kafa tutarız değil mi? Tutarız tabii. Bir öğrenmiş bağırmak, öyle kızıyorum ki. Ya ben? İşten dönerim sormaz, yorgun muyum, aç mıyım, ancak varsa ver. Dedi ki İbrahim Efendi sana iş bulmuş dedi. Nasıl sevindim, yani tam. Neler düşündüğümü açamazdım. Annem gene tatar böreği pişirir, çiğ köfte yoğurur. Haftalığı alınca anne diyeceğim, tel kadayıfı yap, seversin değil mi? Enayiye bak, tel kadayıfı bu be. Namuslu çalışınca iş sahipleri bakar, yemeğimi arttırırlar herhalde. Tabii her işin başı namus. Ah be Niyazi, şu yarın oluverse. İlk önce Niyazi mi yoksa ben mi uyudum bilmem. Uyandığım zaman odanın beyaz perdelerine güneş vurmuştu. Hiçbir zaman minnet etmeyen babamın âlâ babası matbaa sahibi olmuştu. Varsın oğlum matbaa işçisi olsun diye müthiş bir kahrı içinde saklayarak adeta yüzüne tükürürcesine konuştuğu İbrahim Efendi güler yüzlü, kabarık saçlı bir adamdı ki ayakta durduğu zaman koca bir horozu hatırlatır. Türkçeyi Arapça'da olduğu gibi ayınları çatlatarak gürültüyle konuşurdu. O gün İbrahim Efendi önde, ben arkada, Beyrut'un güneş dolu caddelerinden Burç Meydanı'na indik. Dar bir sokağa saptık. Karşılıklı yüksek apartmanların arasına sıkışmış, kalmış, koyu gölgeli bir aralıktı. Bu aralıkta da bir hayli yürüdükten sonra küçük küçük aktarların, meyhanelerin, balık işportalarıyla muz sevenklerinin yanı başında rakı ve turşu kokan bir çıkmazda dar kapısının üstünde mermer levhada Arapça Matbaül Haceriye yazılı tahta bir binanın taş merdivenlerinden girdik. Sağda giyotine benzeyen büyük bir makine, kağıt kesme makinesi, solda sonradan yaldız makinesi olduğunu öğrendiğim tekerlekli, balonlu, pırıl pırıl bir sandığa benzeyen başka bir makina. Karşı sırada mürettip kasaları. İbrahim Efendi mürettiphanedeki Edil'e selam verip sonda yarı örtük bir kapıya yürürken bana "Bekle," dedi. Eli yüzü karalı, elleri dirseklerine kadar sıvalı mürettipler harıl harıl çalışırlarken arada bana bakıyorlardı. Ürküyordum. Bir kenarda emniyetsiz ufacık kala kalmıştım. İbrahim Efendi'nin gürültülü sesi geliyordu. İli yüzü karalı insanlar bana baktıkça sanıyordum ki orada niçin dikildiğimi biliyorlar. İçlerinden bana gülüyorlar. Dil bilmez, mürettiplerin anlamaz, hatır için kayrılmak istiyor diye düşüneceklerinden korkuyordum. Hiçbir zaman iltimasa alıştırılmamıştım. İlkokulda tembeller sırasındaydım. Uzun zaman onların arasından kurtulamadım. Galiba sonuna kadar. Lakin bir günden bir güne babam ne bir hocaya ne de şuna buna sınıf geçirilme hususunda ricada bulundu. Onun için buraya kabul edilişimde bir iltimas seziyordum. Buysa beni yerlerin dibine geçiriyordu. Neden sonra İbrahim Efendi kapıda göründü. Dışarı çıktı. Arkasından gelen tıknaz gayet şık adama beni gösterdi. Adam yüzüme bile bakmadı. Yalnız bir sefer boyasız eski postallarıma şöyle bir göz attı gibi geldi bana. İbrahim Efendi eliyle koluyla durmadan anlatıyor, arada mürettiplere dönüyor, boynunu büküyordu. Onlar da acınarak başlarını sallıyorlardı. Arapça konuştukları için İbrahim Efendi'nin nelerden bahsettiğini, adamın ne cevap verdiğini anlamıyordum. Yalnız hissediyordum ki benim zavallı bir mültecinin oğlu olduğumu, kadroları doluysa bile Allah rızası için bana bir iş vermelerini rica ediyordu. Hele kıvırcık sarı saçlı bir taş bebeğe benzeyen genç bir kızın yan kapıdan çıkışı, İbrahim Efendi'yi görünce duraklaması, İbrahim Efendi'yi dinleyip beni tepeden tırnağa süzüşü içime öyle dokundu ki sanki kadınların önünde alayı alınmış, dayak yemiş, rezil olmuştum. Her yanım titriyor, ellerim üşüyor, kulaklarım cayır cayır yanıyordu. İbrahim Efendi sözünü geçirmiş olacak yanıma geldi. "Senin iş oldu fakat ben de bittim." Mürettiphanedekiler bize merakla bakıyorlardı. Sarı saçlı kızla şık patronun konuşlarına dalmıştım. İbrahim Efendi ise hala anlatıyordu. Beni sırf onun hatırı için almışlar. Yoksa adama filan ihtiyaçları yokmuş. Haftalığım 250 kuruş suruymuş. Sarı saçlı kız boynuna beni gözden geçiriyor. Duru mavi gözleri gözlerime rastlayınca içimde ılık ılık bir şeyler akıyordu. Kız şık patronun iltifatına önem vermiyor gibiydi. Eğer siyah işçi önlüğü olmasaydı ona püsküvi, jambon, biftek, rosta bolluğu içinde semirmiş, küstah bir apartman sahibi de denilebilirdi. Ama onda ısrar çekmiş, insanların vaktinden evvel durulmuş, ağırbaşlı hali vardı. Şık patronun çenesini okşayıp odasına çekilirken o fevkalade ciddiydi. Bana son bir defa daha baktı, sonra demin çıktığı kapıda usulcacık kayboldu. Sonra İbrahim Efendi de gitti. Ben ise ne yapacağımı şaşırmış, gururu kırılmış bir halde bekledim. Kimi, neyi, kim bilir? Vazifem kağıt kesme makinesinde kol çevirmekti. Dişle çürüğü fesini daima sol kaşına doğru yıkan ustamsa zayıf, uzun boylu, dehşetli şakacıydı. Herkese takılır, sık sık kahkahalar atardı. Makinenin demirine takılı ceketinin iç cebinde daima rakı şişesi bulunurdu. Kesilecek kağıt yanlarını makinenin demir tablasına düzeltir, bıçağın altına sürer, sıkıştırır bana. "Yallah!" dedikten sonra rakısını cebinden alır dikerdi. Bense olanca kuvvetimi zayıf kollarıma toplar, bütün gayretimle kolu çevirip kağıdı kesene kadar o şişeyi aldığı yere koyar ve seslenirdi. "Kafi!" Yine bütün nefesimi keserek kola atılırdım. Müthiş bir hızla dönen demir tekerleği sert daireler çizen kolu ellerime fena halde çarpardı. Duyduğum acıyı sıkılan dişlerimin arasından zapta çalışarak yeni bir hamleyle kola atılır, yakalamaya çalışırdım. Hala hızını alamamış kolsa beni çoğu kez yanımdaki duvara çarpardı. Bu iş iri kıyım insanların haciydi şüphesiz. Fakat böyle bir şey hissettirirsem, madem ki bu işi yapamıyorsun o halde başka işimiz yok derler de yol verirler diye ödüm kopardım. Şayet böyle bir şey olsa da işimden atılsam evde gene bütün itibarımın kırılacağını, babamın acı sözleriyle ineri bakışlarına tahammüle mecbur olacağımı düşünür, kolun bütün acılarına katlanırdım. Herkesten evvel işbaşı yapıyor, makinenin bir kenarına ilişiyor, evden getirdiğim esmer somununu birkaç zeytinle yiyordum. Çok geçmeden öteki işçilerle mürettipler de geliyorlardı ve derhal işe başlıyorlardı. Beni sabahtan öğleye, öğleyin bir saatlik yemek paydosundan sonra akşamın yedisine, bazen sekizine kadar kantar içinde bırakıp sinirimi bozan, canımı yakan kola müthiş içerliyordum. Sabahları herkesin emer geldiğim sıralar elham, kulüfallahı okur üflerdim. Sonra kolun demir ve tahta sessizliği fevkalade bir ciddilik içinde, tahtasını demirine bağlayan uçtaki tek somunuyla bana ters ters bakar, dualarıma filan boş verirdi. Zaten şuna dikkat ediyordum ki makinelerin bulunduğu yerde dualar pek zavallı kalıyordu. Muazzam balonların ve iniltili dev makinelerin santral dairesinde Allah çiviye takılmış bir tülbent kadar aciz ve zavallı geliyordu bana. Makinede Allah'a isyan ediş, mazeret tanımayan, affetmeyen, miskinliği parçalayan sistemli bir hırs görüyordum. Onda hiçbir duanın stop ettirmeyeceği bir kuvvet vardı. Bu kudret beni ürkek bir hayranlığa götürüyordu. Makineyi seviyordum. Makine insan kolunun gelişmesi, insanın en namuslu dostu, yardımcısı, kölesiydi. Ama makineden gene de korkuyordum. Hayat zaten tehlikeli bir yol oluyor, bu yolda mümkün değil yürüyemeyeceğimi sanıyordum. Ya diyordum, babam ölüverirse, onun varlığında bana evimin dağılmamasını temin eden bir tılsım var gibi geliyordu. Onu sevmediğimden, ondan korktuğum, ondan süratle uzaklaşıp kurtulmak için can attığım halde, onu gene de sırtıma dayadığım bir ağaç yahut uçurumun kenarındaki sıkı sıkıya tutunduğum sağlam bir meşe dalı kadar kuvvetli buluyordum. Kol çevirirken çoğu kez elimde olmadan dile gelirdim. Bu ve buna benzer bütün düşündüklerimin içinde bir başka benle münakaşa ederken kendimden geçermişim. Ustam kim bilir kaçıncı defa kâfi diye bağırmış, duymazmışım ki enseme vururdu. Akşam paydosunda yani sabahın altısından akşamın yedisine kadar 12 saatlik işten sonra ötekiler gibi ceketim omzumda, elim yüzüm kirpas içinde, onlar gibi olabilmek için ceketimi omzuma atar, onlara benzemek için elimi yüzümü bilhassa karartırdım ki kaldırımları çiğnerken aşırı bir gururun hazını duyar, sızlayan kollarımın ağrısını unuturdum. Bir karaca kadar çevik, amirsiz bir insan kadar rahat, eve geçimini sağladığım insanların yanına döner, sonra da yatağıma kavuşurdum. Henüz para almamıştım ama evdeki itibarım adam akıllı artmıştı. İşten her dönüşümde babam beni güler yüzle karşılıyor. Kız kardeşlerime, hey kızlar ne cehennemdesiniz, abinize su hazırladınız mı? Ayşe abinin ceketini al, Hayrunisa öküz gibi bakma, karnı aç herhalde oğlanın, hazırla sofrayı diye çıkışıyor. Yabancısı olduğum bir şefkatle bana sualler soruyor, acıkmış görünüyor, acıdığı muhakkaktı. Sonra uzun uzun düşünüyordu. Her ne kadar ne olursa olsun hayatımdan memnundum. Sabahleyin tenha sokaklardan işime giderken o gün bitmeyecek, akşam olmayacak gibi kocaman kaygıyla işbaşı yapıyordum. Günlerse geçip gidiyordu. Bir cumartesi günü öğle paydosundan sonra işçilere para verilmeye başlandı. Bizim atölyedekilerden başka o sarı saçlı kızın çalıştığı çikolata fabrikasının bu fabrikada bizim patronundu. İşçi kadınları, kordelili kızlar şık patronun oda kapısı önünde toplandılar. İtişip kakışan, boyuna kımıldarken fıkırdayan bir kalabalığın uğultusunu ben makinenin yanında ters çevrili bir gaz yağı sandığı üzerine oturmuş seyrediyordum. Kadınlar pervasızdılar, kızlar çapkın. Hepsinde de az sonra paraya kavuşuyor olmanın ümitli neşesi vardı. İhtiyarlar bile gençlere uyuyor, şen görünmeye kendilerini zorluyorlar yahut sahiden de onların neşesi içinde neşeleniyorlardı. Birden sarı saçlı kız bugün her zamankinden daha güzeldi. Saçlarını kalın mavi bir kurdeleyle sıkmış, kulaklarına küçük kırmızı küpeler takmıştı. Neden bilmem, onun böyle olmasını istemiyordum. Gülmesin, kimseyle konuşup şakalaşmasın. Gözlerim gene ayakkabılarıma kaydı. Yanları patlamıştı. Bu türlü postalları olan birinin hiçbir kızı sevmeye hakkı olamayacağını düşündüm. Onları geri çektim, birbiri üzerine koydum. Nafile. Patlaklar görünüyordu. O hala gülüyor, söylüyor. Etrafında gençler, ihtiyarlar hep beraber gülüyorlar. Bizim koca burunlu baş mürettip bile gülüyordu. O çok az gülerdi halbuki. Kızıyordum. Şımarık ayakkabıları, kırmızı küpeleri, mavi kurdelesi. Hayır, hayır. O bütün bunları çıkarmalı, gülmemeli, kimseyle konuşmamalı. Patron çenesini falan okşuyor. Bu kadar mı? Daha ileri gitmiyor mu? Ne fena. Niçin tersleniyor? Tükürsün suratını o herifin. Ben arka çıkarım ona. Elbette çıkarım. Beni işten mi atarlar? Of of şu dünya. Şu babam, annemler, kardeşlerim falan olmasa. Dünyada yapayalnız olsam. Çenesine bir yumruk patronun. Kızı bileğinden çeksem. Yallah. Binsek limandaki üç bacalı bir vapura. Vapur bizi Amerika'ya götürse. Amerika. Amerika denince coğrafya kitaplarında resmini göre göre ezberlediğim yüz katlı binalarla Amerikan filmlerinin kocaman göbekli, tek gözlü patronları kafamda canlanır, geniş yapraklı üstüva ağaçlarının serin ormanlarını düşünürdüm. Ben Amerika'yı asıl iki çocuğun devri aleminden öğrendim. Çinli mahallelerinde dolaştım, Meksika'da boynu mendilli haydutlara Jano ile beraber yumruk attım. Kızılderililere Yanik ile birlikte esir oldum. Onunla direğe bağlandım. Ateşte yanmak tehlikeleri atlattım. Jano daha kuvvetliydi. Fakat Yanik daha kurnaz, daha çevik, daha çapkın. Onda bir Karaca'nın hafifliğini buluyordum. Birden ustam, kendime geldim, gülüyordu. Bana şık patronun odasını gösterdi. Kalktım, benim kızın etrafını alan kadınlar bana yol açtılar. Alayla baktıklarını sandım. Yanaklarım alev alev aralarından geçtim. Bu odaya ilk defa giriyordum. Tül perdeleri inik, pencereler moriken, koltuk kanepeler, üstü camlı kocaman bir ceviz masa, masanın üstünde demet demet paralar. Beni görünce şık patronun suratı asıldı. Bir şeyler mırıldandı. Belliydi ki fazladan bir insana para vermeye mecbur oluşuna sinirleniyordu. İki kağıt liraya biraz ufak parayı ayırıp elinin tersiyle camın üzerine itti. Hayatımda ilk defa ücret alıyordum. Masaya sokuldum, kulaklarım uğuldar, gözlerim kararırken paraları avcuma çektim. Patron teşekkür etmek için baktım, o hep aynı asık yüzle. Yallah ruh, yallah ruh dedi. Oda kapısına yürüdüm. Benimki orada, avcumdaki paralara baktı, sonra göz göze geldik. Paralarıma dudak büktü. Kapı, kapının önünde kalabalık, kalabalığın içinde kırmızı küpeler fırıl fırıl döndüler. Çıktım. Az evvel kalktığım sandığa tekrar çöktüğüm zaman kulaklarım hala uğulduyor. Mürettiphane sanki dönüyordu. Dudak büktü demek. Demek dudak büktü. Ne olacak fahişenin biri? Fahişe olmasa çenesini sıktırır mı? Fakat dudak büktü. Niye? Az para kazanıyorum diye mi? Birden onun ayakkabıları. Başımı kaldırdım. O mavi mavi gülüyor. Siz Ermeni misiniz? Hayır. Ya ben Türk'üm. Türk. Gözleri büyüdü, ciddileşti. Demek Türksünüz. Türk'üm, şaşacak ne var? Bana sizin Ermeni olduğunuzu söylemişlerdi de. Gözlerimi önüne indirdim. O hala dikiliyordu. Birden göz göze geldik. Siz benim paralarıma dudak büktünüz dedim. Ne zaman? Demin odadan çıkarken. Düşündü. Hatırlamıyorum. Sahi mi? Demek dudak bükmediniz. Kesinlikle. Yoksa siz de mi Türksünüz? Ben Rum'um. Yani Yunanlı. Şu Ligoktar ustası yok mu? Baba Dimitri. Evet, babamdır. Dimitri usta babanız demek. Dimitri usta çok rakı içiyor. Çok, fakat siz niçin buraya geldiniz matbaaya? Hayır, Beyrut'a. Bilmem, ilk önce babam geldi, sonra biz. Mülteci mi babam? Mülteci. Haydi çıkalım. Önden yürüdü, patronun kapısı önündeki kalabalığın alaylı bakışlarından sıyrılıp onun peşi sıra çıktım. Caddede karşı karşıya geçtik, sonra tenha bir aralığa saptık. Çok az kazanıyorsun dedi, çok az. Annenlere sen mi bakıyorsun? Ben. Ben de annemlere bakıyorum. Babam, boş ver, o hep içer, ondan hayır yok. Birden lafı değiştirdim. Biz çok zengindik memlekette. Şimdi çok utanıyorum. Neden? Şu postallarımda. Aldırma. Aldırma mı? Ayıp değil mi bunlarla? Neden ayıp olsun? Benim bir ağabeyim var. Der ki eski ayakkabılarımdan zenginlerimiz utansın. Sen de mi öyle dersin? Biz hepimiz öyle deriz. Baban da mı? Babam da, ama boş ver ona. Abi ne iş yapıyor? Kunduracı. Götür çalışır. Evde yapar kunduraları. Biliyor musun, sen hiç Rum'a benzemiyorsun. Güldü. Neye benziyorum ya? Türkiye. Nereden anladın? Türkçeyi çok güzel konuşuyorsun da. Biz esas İstanbulluyuz. Mübadelede Atina'ya gitmişiz. Ben çok küçükmüşüm. Sonra ağabeyimi hapsettiler. Ağabeyim hapisten kaçtı buraya. Sonra da biz geldik. Niye hapsettiler ağabeyini? Uzundur. 10 dakika daha yürüdük. Birden deniz göründü. Güneşin altında tozlu bir mavilikle hareketsiz uzanıyor. Çok uzaklarda bir yelkenli. Daha arkada ince bir tül gibi mavi dağlar. O. İşte evimiz diye sırtını denize dönmüş, kamış örtülü küçük bir kulübeyi gösterdi. Burada mı oturuyorsunuz? Evet. Niçin burada? Güldü. Sen niçin bu postalları giyiyorsun? Evimiz hiç de fena değil. Bazı geceler deniz kudurur, dalgaların gümbürtüsü ninni gibi gelir insana. Sonra daha başka sebepler. Kulübeye yaklaştık, denizin kenarında bağlı küçük bir kayık. Bu da mı sizin, bizim? Ne yapıyorsunuz bununla? Oo, amma da çok şey soruyorsun diye gülümsedi. Çok mu sordum, affedersiniz. Eve gelince, bekle dedi, kapıya yürüdü durdu. Adın neydi senin? Adımı söyledim. Benimki Eleni dedi. İçeri girdi, az sonra annesiyle çıktılar. Kadın beni çok hoş karşıladı. Epeyce genç görünüyordu ama saçları yarı yarıya ağarmıştı. Eleni boyuna benden bahsediyordu. Kadının elini öptüm, sonra eve girdik. Dar, loş bir odaydı. Karşı köşede kitaplar yığılı bir masa. Masanın orada ilk iri kıyım, sert bakışlı, hafif sakallı bir delikanlı. Alçak bir iskemlede oturuyor, sarı deriden ayakkabı sayıları kesiyor. Falçatayı öyle çabuk, öyle usaca kullanıyordu ki. Hoş geldin delikanlı dedi. Onu çok beğenmiştim. Büyüdüğüm zaman onun kadar sağlam ve yakışıklı olsam diye aklımdan geçti. Eleni'nin annesi boyuna Türkiye'den soruyordu. Babamın mülteci olduğunu öğrenen Eleni'nin ağabeyi elinde falçatasını bıraktı. Ya dedi. Demek baban siyasi. Adı ne babanın? Babamın adını söyledim. Evet dedi, işittim. Fakat neye yarar? Bu çeşit mücadelelerden ne çıkacak? Ve işine koyuldu. Birden kızdım. Babamın tenkit edilemez olduğunu sanırdım. Eleni'nin ağabeyine öfkeyle baktım. Benim babam avukattır dedim. Hem de çok da okumuş. Sen onun kitaplarını görsen, aldırmadı. Biz memlekette çok zengindik. Gene aldırmadı. Neden sonra? Sen dedi. Böyle şeyleri kafanda fazla büyütme. Ve pek de kıymet verme. Sen babandan çok çok çok ileri olmaya çalış. Beni dikkatle süzdü, sonra işine koyuldu. Eleni'yle dışarı çıktık. Dışarıda güneş, deniz ve dağlar vardı. Abi ne demek istedi? Ne demek istediğini anlamadın mı? Yoo. Günü gelirse öğrenirsin çocuğum. Çeneme vurdu. Martılar gökten denize, denizden göğe doğru birer parça köpük gibi inip kalkıyorlardı. Hafif bir rüzgar esti. Uzaklarda yelkenli hala yerli yerindeydi. Kasketimi çıkardım. Eleni'yle birlikte yere çimenlerin üstüne oturduk. Roman okuyor musun diye sordu. Ben roman okumayı sevmem dedim. Ben yalnız iki çocuğun devralimini severim. Sen okudun mu onu? Okumamış. Ona acıyarak baktım. Ben 4 cildini belki 10 sefer okudum. Ve ona iki çocuğun devralimini anlatmaya başladım. O gün Eleni'yle adam akıllı ahbap olduk. Çayırların üstünde ekmek, peynir, yeşil soğan yedik. Kovalamacı oynadık, terledik. Sonra kulübelerin duvarlarına sırtlarımızı dayayarak lacivertleşen dalgaların ardına kıpkırmızı koskocaman bir küre heybetiyle batan güneşi seyrettik. O bana birçok şeylerden bahsetti. Sonunda, sana kitaplar vereceğim, onları oku dedi. Onlar iki çocuğun devre aleminden çok daha faydalıdırlar. Eve geldiğim zaman ortalık kararmıştı. Babam gene dehlizin köşesindeki yerinde, kitapların arasındaydı. Bugün lamba her zamankinden erken yanmıştı ve babam neşeliydi. Haftalığımı çıkarırken, öğleden sonra paydos değil miydiniz diye sordu. Parayı geç aldığımızı söyledim ve haftalığımı avcuna koydum. Aldı, başının etrafında 3 defa çevirdikten sonra, artık ölmem dedi, oğlum para kazanıyor.